Podcast dinle.
Akademik Bakış programında Michael Koyucu ile birlikteyiz ve yine bir Akademik Bakış programında birlikteyiz efendim. Ve bu Akademik Bakış programında dijital medyaya ve özellikle sosyal medyaya çok önemli katkıları olan ve bu anlamda 3 tane kitap yazan ve 3. kitabını kısa bir süre önce piyasaya süren bir yazarla birlikte olacağız. Bir araştırmacı yazar Oğuzhan Saruhan'la birlikte olacağız ve gerçekten de dijital medya ile ilgili çok öğretici bilgilere sahip ve herhalde dijital medyayı ve sosyal medyayı çok seviyor değil mi Oğuzhan Bey? Merhabalar Oğuzhan Bey.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Sosyal medyayı çok mu seviyorsunuz? Bu kadar profesyonel düzeyde 3 tane kitabı yazdıracak olan faktör ne oldu size?
Ya şöyle söyleyeyim, tabii ki sosyal medyaya şu an hani sokakta çıkıp sorsak sosyal medyayı sevmeyen çok az insan vardır.
Tabii
sosyal medya hani daha fazla insana ulaşma aracı olarak inanılmaz bir fırsat sunduğu için tabii ki bu anlamda yeni bilgiler, yeni insanlar, yeni yerler, yeni konular, bilgiler keşfetmeye yardım eden platformlar olduğu için tabii ki çok keyif alıyorum, çok seviyorum. Yani kişisel olarak da burada hani bir katkım olabilir mi? İnsanlara burada değer katma anlamında bir şeyler anlatabilir miyim? Kaygısı da oluştu belli bir süre sonra. İşte az önce bahsettiğiniz o 3 kitapta bu kaygının sonucu olarak ortaya çıktı.
Evet, Oğuzhan Saruhan'ın bir diğer özelliği de tabii ki panellere katılıyor, konuşmacı olarak bilgiler veriyor. Sadece yazar olarak karşımıza çıkmıyor ama biz bugün onun biraz yazar kimliğini konuşacağız. İlk kitap Sosyal Medya Canavarı Olmak İster Misiniz? Bayağı da hoş bir adı var, yani hoş bir başlığı var. Önce bu başlığı nasıl buldunuz Oğuzhan Bey? Önceki ilk kitaptan başlayalım istiyorum ben.
Tabii şöyle, aslında bir sosyal medya canavarı olmak isteyen bir karşı duruş başlık olarak şöyle. Şimdi sosyal medya çok popüler olunca sektörde, piyasada amiyane tabirle bir sürü sosyal medya uzmanı türedi. Yani herkes sosyal medya uzmanı, ne iş yapıyorsun sosyal medya uzmanı, ne iş yapıyorsun sosyal medya uzmanı. Şimdi çok fazla sosyal medya uzmanı olunca ve bunların birçoğu da sosyal medya işi yapmayan, daha fazla illegal işler yapan kişiler olduğu için ben yeni bir ünvan üretmek gereği hissettim. O da şöyle oldu, ben çocukluk yıllarında kilolu biriydim yani ve lakabım canavardı. Dedim ki ya, yaptığım işin de sosyal hayatımı bir araya getirebilir miyim? Uzun zamandır ben sosyal medya nick olarak sosyal medya canavarı kullanıyordum. Kitaptan da önce, ilk yıllardan bu yana. Sonra kitap çıkınca dedim ki ya, sosyal medya uzmanı yerine sosyal medya canavarı diyelim. Bu canavar da sosyal medyayı etkili kullanmak anlamına geldi. Öyle gelişti yani. Bir sosyal medya uzmanı tabirini attık, karşı duruş olarak sosyal medya canavarı tabirini kullandık. Yayın evine bu ismi söyledi. Çoğunlar çok sevdiler. Hiç böyle 3 dakikada karar verdik isme. O şekilde çıktı sosyal medya canavarı olmak isterdim.
Ve bu ara bir dipnot atmak istiyorum. Oğuzhan Saruhan en çok sosyal medya kitabı satan yazar Türkiye'de. Dolayısıyla bu konudan dolayı da tebrik ediyorum sizi. Az önce bir konuya değindiniz. Şimdi benim de aslında ilgimi çeken bir konu bu. Herkes sosyal medya uzmanı. Ama hiç kimse de sosyal medya uzmanı demeyeyim de çok az kişi sosyal medya uzmanı. Bu konuda talep var. Talep olunca da bir sürü insan koşuyor ama bilinçsiz değil mi çoğunluk? Siz, yani benim naçizane düşüncem böyle ama siz de değindiniz diye sormak istiyorum. Yani sosyal medya uzmanı olmak için en azından ne olmak lazım? En azından diyeyim size.
Ya öncelikle şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi müthiş bir talep var. Hele bir de pandemiyle beraber hani bu dijitalleşme serüveninin getirdiği bir talep var. Yani markalar küçük büyük. Yani bu sokağımızdaki marketten, manavdan, kasaptan tutun da milyar dolarlık şirketlere kadar sosyal medyada var olmak istiyorlar. Şimdi bu da ne oluyor? Bir ihtiyaç, bu işleri yapacak birilerinin ihtiyacını oluşturuyor. Tabii ki bu işi iyisi yapan çok iyi arkadaşlarımız var ama maalesef mesela şöyle söyleyeyim, örnek olarak sahte takipçi satıyor mesela. İşte 1000 takipçi 50 lira, ne iş yapıyorsun sosyal medya uzmanı? Ya sosyal medya uzmanı olmak böyle bir şey değil. Sosyal medya uzmanı diyebileceğimiz kişinin bir marka konumlandırması yapabilmesi lazım dijital platformlarda. Bir marka stratejisinin oluşturması lazım. Bir içerik stratejinin, içerik modellemelerinin oluşturması lazım. Bir deneyim tasarımını oluşturması lazım. Kriz çözme planlamasının yapabilmesi lazım. Dijital dönüşümü sindirmiş ve çalışacağı markayı ve kişiyi bu dijital dönüşüm maratonuna doğru bir şekilde antren etmesi lazım. Aslında dijital bir uzmandan beklediğimiz budur. Ama yine uzmanlık çok cesur bir tabir. Çünkü hani hep şey derim, bir doktorun uzman olması için 10 sene çalışması gerekiyor. Sosyal medyada uzman olmak için yani 3 haftalık, 5 haftalık kurslara gidip ben sosyal medya uzmanıyım diyorlar. O yüzden yani uzman tabirle ben biraz şeyim aslında. Ama hakkını vermek gerekiyorsa, dediğim gibi içerik stratejisinden, konumlandırmasından, raporlamasından, o sürecin hepsini yönetebilen kişilere en azından kendi adıma ben tamam sen uzmansın kardeşim diyebilirim. Benim en azından bakış açım böyle.
Michael Koyucu'da birliktesiniz. Konuğumuz Oğuzhan Saruhan ve az önce benim de %100 katıldığım sosyal medya uzmanlığı konusuna alt başlıklar dahilinde katkıda bulundunuz. Oğuzhan Bey teşekkür ederiz. Ve ikinci kitabınız. Biraz belki YouTube'u daha çok sevdiğim için mi ne? Bu kitabınız benim çok ilgimi çekti. Dijital çağda hayatta kalmanın kuralı demiş. 10 kuralı demişsiniz. Tabii ki burada YouTube'un onun yanındaki sıfırın içinde YouTube işareti var ama başlıktan çok da fazla YouTube'dan bahsettiğinizi anlamıyoruz ta ki kitabı açıncaya kadar. Ve şunu söylemek istiyorum, altın derinde bir kitap çünkü YouTube'la ilgili neredeyse her bilgi yer alıyor. Biraz da bu kitaptan bahsedebilir miyiz son kitabınıza gelmeden önce? Yani video içeriğinin öneminden tutun da para kazanmaya kadar neredeyse her şeyi yazdınız. Bu nasıl ortaya çıktı? Dijital çağda hayatta kalmanın 10 kuralı adlı kitabınızdan bahsediyorum.
Tabii şimdi ben yaklaşık 13-14 senedir dijital platformlarda iş yapıyorum. Dijital gazetecilik yaptım, dijital medya yöneticiliği yaptım, sosyal medya araştırmaları yazdım, çizdim. Son 4-5 sene, yani bu süreçte de sürekli içerik, popüler içerikler değişti. Önce yazıydı, insanlar yazı paylaşıyordu Facebook'ta mesela, yani diğer platformlarda. Sonra fotoğraf, görsel paylaşılmaya başlandı. Bugün de artık video çağında yaşıyoruz. Bugün zaten aslında kitaptaki biraz sürpriz de o. Özetle şunu diyorum, bir markanın, kişisel bir kullanıcının dijital çağda hayatta kalması gerekiyorsa, yani hayatta kalmak istiyorsa mutlaka video içerik üretmek zorunda. Eğer video içerik üretmiyorsan maalesef rakiplerinden ayrılman, onların önüne geçmen çok zor. Tam aslında yerinde de saygısın, geride kalıyorsun. Aslında başlıktaki şey o, video içerik üretmezsen hayatta kalamazsın. Biraz orada benim kelime oyunu, biraz sürpriz yapmak istedim. Aslında kastım o. Çünkü artık video, bütün araştırmalar, tüketici alışkanlıklarından yani iş profesyonellerine kadar herkesin söylediği şu, içerik en iyi yatırım getirisi olan, en iyi anlam sağlayan, en iyi marka ürün tanıtan gibi birçok anlamda video en popüler içerik türü. O yüzden diğer kitaplara göre de çok daha geniş bir kitap oldu.
Evet, bayağı da kalınca dolu dolu bir kitap.
Bayağı dolu dolu bir kitap oldu. Aslında orada 4-5 tane kitap var. Orada içerik üretimi var, hikaye anlatımı var, sosyal medyada psikolojik bakış var, sosyolojik bakış var. Aslında bir kitap içinde 4-5 tane ayrı kitap oldu. Ben o biraz deneysel bir şey yapmak istedim. Yani multidisipliner içerikler koymak istedim. Bana göre içerik olarak hani yazdığı kitabı çok övmek istemez ama hani ilk 3 kitaptan İçerik olarak hangisi doyurucu dersen ben ikinci kitap derim.
Evet, ikinci kitap çok dolu. Biraz akademik yönü de var ikinci kitabın. Hem profesyonel yönü var hem akademik yönü var. Az önce video dediniz ama bunu da dinleyicilerimize ve takipçilerimize söyleyeyim. Yani video, özgün video üretmek lazım değil mi? Yoksa al videoyu kes yapıştır başka bir videoyu şeklinde değil mi? Ne dersiniz?
Tabii ki kesinlikle. Bu aslında sosyal medyadaki ayrışmanın var olmanın ya da popüler influencer diyelim o da tabiriyle olmanın en önemli şeyi özgün içerik üretmektir.
Evet.
İstersen yazı yaz, istersen fotoğraf çek, istersen video çek, üret, istiyorsan podcast yap, Clubhouse'da konuş. Neyse oradaki özgün bir tür ortaya koymazsan zaten başarılı olmazsın. Herkesin yaptığı şeyi yaparak başarılı olamazsın.
Evet.
Herkesin yaptığı şeyi farklı bir şekilde yaparak da başarılı olabilirsin. Hiç yapılmamış bir şeyi de yaparak da başarılı olabilirsin. Yani bir de şu çok önemli, özgürlük İki mecraya uygunluk. İki mecraya uygunlukta kastım şu. Örneğin Instagram çok popüler oldu. Peki ilk kitapta.
Evet. Daha birazdan çok konuşacağız. Evet.
Instagram'da Reels denen bir özellik var mesela.
Evet.
Şimdi videoyu oraya uyarlamak lazım. Hikaye özelliği var. Videoyu oraya uyarlamak lazım. Mecraya, tüketim alışkanlıklarına, platform özelliklerine uygun içerikler üretmek lazım. Yani sadece YouTube'daki gibi 4 dakikalık video çektim bıraktım değil. Sen bunu nerede yayınlayacaksın? O mecranın tüketim alışkanlıkları, hedef kitler, anlatmak istediğin şey ne? Buna göre onu uyarlamak.
Şimdi de son kitabına geliyoruz Oğuzhan Saruhan'ın. Son kitabınızın da başlığı çok ilgi çekici. Instagram girişimciliği. Ya ders kitabı gibi. Yani şunu söylemek istiyorum Oğuzhan Bey, kitap isimleriniz gerçekten de içerikleri zaten hiçbir şekilde laf edemeyiz ama kitabın başlıkları ayrı bir ilgi çekiyor. Bu benim dikkatimi çekti. Ve Instagram girişimciliğine biraz girelim. Şu anda yani kısa bir süre önce yayınlanan kitabı Oğuzhan Saruhan'ın bu kez YouTube'da ikinci kitabında YouTube'a fokuslanırken üçüncü kitapta Instagram'a fokuslanıyorsunuz. Biraz bu kitabın hikayesini ve bir de isminin ve içeriği hakkında biraz bilgi rica edebilir miyiz sizden?
Tabii ki. Şimdi Instagram bana göre bugünün en popüler platformu, YouTube tabii ki çok önemli ama yani genel içerik türlerinin videoda çok tüketiliyor burada. Görsel de çok tüketiliyor. O anlamda en popüler, en fazla zaman geçirilen mecraların başına şu an Instagram geliyor. Şimdi konuşsam, mahallemdeki kasaba gidiyorum, o saat Instagram'da bir şeyler yapmamız lazım diyor. Manava gidiyorum, bunu söylüyor. Resmi restorana gidiyorum, bunu söylüyor. O yüzden şimdi herkese hitap ettiği bir mecradan bahsediyoruz. Benim zaten planlamam böyleydi. Sosyal medya canavarı olmak istedim. Sosyal medyanın bütün kanallarının olduğu kitap. Instagram var, Facebook var, Twitter var, LinkedIn var, YouTube var, kişisel markalaşma var, içerik üretimi var. Böyle genel bir portföy, bir ortaya karışık bir kitap. Şimdi ikinci kitap YouTube, üçüncü kitap Instagram oldu. Yani biraz aslında birinci kitabı daha da açarak onları yayınladım. Özetle Instagram bugün bir artık sosyal medya platformundan çok bir e-ticaret platformuna döndü. Yani bir Amazon diyebiliriz Instagram'a. Yol diyebiliriz çünkü insanlar ürünleri,
fikirleri, ürün satıyorlar, evet.
Her şeyini buradan pazarlıyorlar. Bunun bir ihtiyaç olduğunu hissettirdi bu bana. O yüzden bu kitabı da yazmak istedim. Çok keyifli oldu Instagram girişimciliği de. Çünkü Instagram'da renkli bir mecra, yani eğlenceli bir mecra. O anlamda çok da severek, keyif alarak yazdığım kitabı oldu.
Evet, peki kitabı açınca nelerden bahsediyorsunuz? Yani YouTube'da olduğu gibi çok kapsamlı bir mecra kullanımı mı? Biraz böyle alt başlıklar hakkında kopya verebilir misiniz kitaplığıyla ilgili
tabii,
olarak?
Öncelikle ben yazdığım mecranın hikayesini yazmayı çok severim. Aslında şöyle, bu kitap bir metaforla başladı. Şöyle özetleyeyim. Şimdi insanoğlu 40 bin yıldır, 50 bin yıldır bir hikaye anlatma derdinde. İşte 40 bin yıl önce bunu mağaralara resimle çizerek yapmışız. Sonra dumanla yapmışız, telgrafla yapmışız, ne bileyim işte matbaa gelmiş yazıyla yapmışız, bilgisayar gelmiş bilgisayarla, internet gelmiş internetle, yapay zeka. Yani 40 bin yıldır bir vesileyle insanoğlu hikayesini anlatıyor orası. Bir gün bir mağara resimlerine bakarken şunu hissettim. Dedim ki 40 bin yıl önce bu mağaraya resim çizen insan, bugün insan arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. O da gördüklerini, inanışlarını, dini inanışlarını, ritüellerini, savaş sahnelerini, avlanma sahnelerini bir şekilde farkında da, hani hangi amaçla olursa olsun burada senaryo var ama bugüne iletmiş bir mesaj iletmiş, yani 40 bin yıllık bir mesaj var. Biz de bir tatile gittiğimizde fotoğraf paylaşıyoruz, bir hikayemiz varsa fotoğraf paylaşıyoruz. Aslında çok da arada bir fark yok. Yani 40 bin yıldır mecra değişti, hız değişti ama insan var olma kaygısı dönüşmedi. Aslında giriş böyle başlıyor, böyle metaforla başlamak istedim. Sonra Instagram'ın hikayesini anlattım. Ve şöyle, Instagram'ı 4 bölüm olarak ele aldım. Bir, Instagram'ın kurulmuş bölümü var. İlk Instagram'da karşısında çıkan sayfa. 2, hikayeler bölümü var. 3, Instagram TV var. 4, Reels var. Ve sonra da işte bir reklamlar gibi ama bu dört parçayı da çok ayrıntılı bir şekilde buraların en etkili şekilde nasıl kullanacağını anlatmaya çalıştım. Yani aslında biraz da YouTube kitabında olduğu gibi bu mecrayı en etkili nasıl kullanırız? Bu dört bölümle beraber işte akış, hikaye, Instagram TV, Reels şey düşündüm. Ya buna ihtiyacı olan bir ev hanımı ekonomisi dönüyor. Böyle ne bileyim internetten sarma satan var, dolma satan var. Ne bileyim internetten reçel satan var, kalça satan var. Şimdi bu insanlara ulaşmak aslında bunların etkili performans, yani 5 olan kazançlarını nasıl ona çıkarabiliriz? Aslında biraz da kaygım buydu. Yoksa ya yani biraz daha yerel halka, bu insanlara seslenmek istedik doğrusu. O yüzden çok yalın bir dille bu insanlar Instagram'ı en etkili şekilde nasıl kullanabilirler? Buradan performanslarını nasıl artırabilirler? Gelir modellerini nasıl oluşturabilirler? Aslında bütün kaygım buydu. Yani YouTube'da olduğu gibi Instagram'ın etkili kullanılması için, yani benim en azından lüzum gördüğüm her şeyi yazdım.
Evet, o bu açıdan çok önemli. Çünkü hepimiz kullanıyoruz ama Instagram'ı acaba kaçımız %100, hani bırakın %100'ü, %70 verimli, kaçımız %70 verimli kullanıyoruz? Bu kitapta gördüğüm kadarıyla %60, 70, 80'lere kadar varıyor. Yani bu kitap Instagram'ı daha verimli kullanmaya itiyor insanları içindeki bilgilerle, değil mi öyle?
Tabii, kesinlikle öyle. Yani en azından şey, ben o amaçla yazdım. Şimdi okuyanlar oradan nasıl bilgiler alır bilmiyorum ama benim tamamen amacım Instagram'da küçük ya da büyük fark etmez. Aslında çok temel olarak aynı. Yani bir hani günlük 100 liralık satış yapan bir marka için ve 100 bin TL satış yapan marka için de temel şeyler aynı. Bu iki markada aynı kaynaktan nasıl beslenebilir? Bunu anlatmaya çalıştım. Yani ben de ya içerik olarak da güzel bir kitap oldu. Umarım insanlar, okuyanlar beğenirler ve beğenirse de gerçekten çok mutlu olurum.
Evet, bu şekilde Instagram girişimciliği Oğuzhan Saruhan'ın yazdığı 3. kitap. Az önce bilgileri öğrendik. Peki son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Benim çok merak ettiğim, bazen sorguladığım bir şey. Sizin de fikrinizi öğrenmek istiyorum Oğuzhan Bey. Türkiye Instagram'da 1 numarada. Yani dünyada en çok Instagram kullanan ülke 2021 Ocak itibariyle Türkiye'ydi. Eminim hala öyledir. Neden biz Türk insanı olarak Instagram'ı diğer Twitter'dan, Facebook'tan, hatta YouTube'dan daha çok sevip kullanıyoruz sizce? Hiç bunu sorguladınız mı kendi içinizde?
Ya şöyle, Instagram'ın böyle büyülü bir tarafı var. Şöyle özetlemek gerek. Instagram'da her şey var aslında. Şöyle anlamda her şey var. İşte Twitter biraz daha depresif bir mecra.
Aman aman, evet doğru.
Yani ben şöyle özetliyorum daha doğrusu. Twitter birbirini tanımayan insanların birbirlerine ne kadar mutsuz olduklarını gösterdiği bir ortam. Genelde tanımıyoruz ve ben çok mutsuzum, ben ondan şikayetçiyim, her şeyden şikayetçiyim. Instagram ise işte birbirini tanıyan insanların ne kadar mutlu olduklarını gösterdikleri ortamlar. Instagram'da herkes güzel yer, en güzel yemekleri onlar yiyor, en güzel yerler onlar gidiyor, en güzel arabalara onlar biniyor. Herkes mutlu, Twitter'da herkes mutsuz. Şimdi mutluluk argümanı olunca insanlar orada daha fazla vakit geçiriyor tabii ki. Bir de şöyle bir şey var, mesela Instagram başlı başına bakmamak lazım. Instagram'ın hikayeler özelliği var.
Evet.
Aslında Snapchat var orada.
Evet, eski Snapchat yani çok evet, popüler olan. Evet.
Evet, Instagram'ın Instagram TV özelliği var. Aslında YouTube var,
evet,
orada.
Evet. 1 saatlik kayıt yapabiliyorsunuz. Doğru. Evet. YouTube var. Evet, doğru. Evet. Evet.
Instagram'ın Reels özelliği var. Aslında TikTok var orada. Hem bugün hem de gelecekte çok popüler olacağını gösteriyor.
Evet. Yani bir best of gibi tüm sosyal medya mecraların özelliklerini almış Instagram, evet, ve bunları, evet, bize sundu ve Türkiye'de de çok popüler oldu. Ve gerçekten de Instagram devam eder popülerliği, değil mi? Ne dersiniz? Çünkü çok
ben
hızlı
yani
değişiyor her şey.
Ölü en açık olan mecra olarak Instagram'ı görüyorum doğrusu.
Evet.
Çünkü çok çabuk yeniliklere adapte oluyor. Hı hı. Ya şöyle adapte oluyor demeyeyim de, yani Mark Zuckerberg yani Instagram'ın sahibi.
Tabii.
Popüler mecraların özelliklerini çok kolay kopyalayıp kendi mecrasına entegre ediyor.
Evet.
Yani böyle olunca tabii mesela ki Twitter'a belki bilginiz yoktur. Bilginiz var da şu anda bilginiz yoktur. Bir hikayeler özelliği geldi.
Evet.
Birkaç gün önce.
Geldi ve gitti.
Ama, evet, ama gitti 3 gün önce. Çünkü mecraya uygun bir özellik değildi o. İşte LinkedIn'a da geldi, LinkedIn'dan da gitti. Çünkü mecraya uygun değil. Ama Instagram'da şu an mecranın en çok kullanılan,
evet,
özelliklerinden biri.
Yıkılıyor, yıkılıyor resmen. Evet, evet, evet, evet. Ya Twitter'ın, evet, vazgeçmesi beni çok şaşırttı. Yani acaba maliyeti mi yüksekti? Yani tabii her atılan adımda bir maliyet var ama yani birazcık da böyle büyük markaların böyle bir adım atıp daha sonra vazgeçtim demesi markaları da biraz prestijinde olumsuz etkiliyor. Ben şaşırdım şahsen Twitter'ın o story diyelim, şu anda hatırlamıyorum tam adını, başka bir ad vermişti.
Flat.
Evet, evet, evet. Onu bir anda koyup birkaç ay sonra işte biz vazgeçiyoruz deyip 3 ya da 4 Ağustos öyle bir tarihti galiba kaldırdığında, kaldırması da biraz enteresan değil mi? Demek ki büyük firmalar da yanlış yapıyor ya da yanlış sizce, yoksa normal midir? Ne dersiniz buna?
Ya şöyle, şimdi Twitter, ben bunu hani bilmiştik gibi söylemeyeyim ama zaten Twitter'a da yazmıştım. Twitter'a hikaye özelliği olmaz. Çünkü şundan dolayı. Hmm. Twitter yazı tabanlı bir sosyal mecra.
Evet.
Doğru, yani %90'ı yazı içerikli. Şimdi yazı içerikli. Yani Twitter'da az önce dedim ki depresiftir. İnsanlar genelde eleştirel bakış açısı, evet, bir haber platformu aslında. Şimdi çok uygun değil. Ama Instagram bir görsel ağırlıklı bir platform.
Hmm.
Bakın, evet, YouTube'a da geldi. YouTube'a short
YouTube'da
özelliği geldi.
YouTube'da da var, evet, evet. Orada nasıl mesela gidiyor orada, sizce?
Orada hikaye özelliği yine çok değil ama bu short uygulaması, yani kısa videolar, hı-hı, orada popüler olacaktır bence.
Evet, Facebook'ta koydu ama yani, aslında ama yine Instagram'ın storyleri konuşuluyor.
Tabii Instagram o anlamda şimdi Snapchat bile geride kaldı. Yani
evet.
Yaratıcı mecrası bile şu an geride kaldı. O anlamda hani yazı tabanlı mecra olması Twitter'ın çok uygun değildi yani hikaye özelliğine.
Evet, ve talep almadığını açıkladılar resmi olarak. Evet. Ondan dolayı vazgeçtiklerini söylediler. Bu da enteresan. O zaman Instagram gerçekten çok önemli ve Instagram hakkında daha profesyonel ve daha akıllıca kullanmak için mecrayı Oğuzhan Saruhan'ın Instagram Girişimciliği adlı kitabını şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü ciddi ciddi alın, birinci sayfadan son sayfaya kadar okuyun. Instagram'ın her şeyini bir şekilde öğreneceksiniz. YouTube'u da öğrenmek istiyorum diyorsanız Dijital Çağda Hayatta Kalmanın 10 Kuralı adlı kitabını alın yine Oğuzhan Saruhan'ın. Oğuzhan Bey, ne var kafanızda? Yine sosyal medya alanında bir şeyler yazacak mısınız? Sosyal medyanın değişimi, dönüşümü ne kadar sürer diye son olarak size sorsam acaba?
Ben bir profesyonel olarak zaten sosyal medya iş yapıyorum. Bir ajans var. Orada markalara sosyal medya hizmeti veriyoruz. Yani danışmanlık veriyorum. Eğitim veriyorum sosyal medya konusunda. Bir de bu yazma işi benim çok hoşuma gitti. Şöyle söyleyeyim, ben bir kitap daha bitirdim. O da bir ay sonra muhtemelen yayın evine gönderdim. O sene sonuna kadar çıkmış olması lazım. Bu da iş dünyasında yani işin yönetim katındaki sosyal medya kullanımı. Yani yönetici camiasının dönüşümüyle ilgili bir kitap oldu. Yani, tabii kitabın ismini söyleyecektin, onu söylemedim. Çünkü kesin değil, bir zaman konuşuyoruz.
Tabii.
Oranın dönüşümüyle ilgili bir kitap. Yeni bir kitaba başladım daha bu kitap çıkmadan. Ben yazma işi biraz benim... Ben şunu öğrendim, 3 tane kitap yazdım, 4 tane diyeyim. Yazmak en iyi gelişme yöntemi bence. Bana kaç üniversite okudum diyorlar. Ben 5 üniversite diyorum, bir tane okudum, okul. 4'ü de yazdığım kitaplar. O yüzden yani ben aslında kendim için yazıyorum ama insanlara fayda sağlıyorsunuz, ne mutlu bana. Kendim öğrenmek için yazıyorum, evet.
Evet, müthiş bir açıklama. Çok teşekkür ederim. Gerçi en son açıklama çok altın bir açıklama. Çünkü bir kitap yazmak gerçekten de bir nevi bir üniversiteyi bitirmek kadar araştırma yaptırmayı gerektiriyor. Tabii ki doğru dürüst kitap yazanlar için söylüyoruz bunu. Sizin gibi yani dolu dolu kitaplar yazanlar için. Ve Osman Saruhan, çok teşekkür ediyoruz akademik bakışta. Hem kitaplardan biraz sosyal medyadan konuştuk. Ve Instagram girişimciliği yeni yeni yepyeni Instagram meraklıları için piyasada alın okuyun diyorum ben. Ve görüşleriniz ve bizimle paylaşın için çok teşekkür ediyorum sevgili Osman Saruhan.
Davetiniz için ben teşekkür ederim. Bill Gates'in çok sevdiğim kitaplarında da kullandığım bir sözü var. Der ki, güç saklanan bilgiden değil, paylaşılan bilgiden gelir. Saklamak değil, bildiğimizi, öğrendiğimizi paylaşmak hayatımızın mottosu. Benim hayatım mottosu diyeyim. O yüzden yeni şeyler öğrenip yeni şeyler yazmak hem beni heyecanlandırıyor hem de keyif veriyor. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Podcast dinle.